Ayrım 37, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 375. Ertesi sabah Velarde, Bakan Trezza'dan bir telefon daha aldı. Ayrıca Don Croce'nin telefonda söyledikleri de çok açıktı. Birkaç dakika sonra Andolini, Velarde'nin ofisine getirildi. Hücresinde yalnız geçirdiği gece boyunca tuhaf tutuklanmasını düşündü ve ölümcül bir tehlike altında olduğunu anladı. İçeri girdiğinde Velarde uzun adımlarla odayı arşınlıyordu. Mavi gözleri yanıp sönüyordu. Stefan Andolini buz gibi oldu. Hemen etrafa göz gezdirdi. Yüzbaşı ve dört polis tetikteydi. Velarde'nin tabancası da kalçasında takılıydı. Müfettişin ondan her zaman nefret ettiğini biliyordu. Onun nefreti de müfettişinkinden daha az değildi. Eğer korumalardan kurtulabilirse en azından kendisi öldürülmeden onu öldürebilirdi. Bu yüzden konuşacağım dedi. Fakat diğer Sbirri'ler buradayken değil. Sbirri güvenlik polisi için kullanılan argo ve aşağılayıcı bir deyimdi. Velarde dört adamına dışarıda beklemesini emretti fakat subaya işareti kalması ve silahını çekmeye hazır olması şeklindeydi. Ardından bütün dikkatini Stefan Andolini'ye vererek Giuliano'nun yakasına yapışabilmek için bütün bilgiyi istiyorum dedi. Onunla ve Pichotto ile son kez ne zaman buluştun? Stefan Andolini güldü. Katil suratı haince çarpılmıştı. Kırmızı sakallı yüzü şiddetle yanıyor gibiydi. Onu neden Fra Diavolo diye adlandırdıklarını meraka gerek yok diye düşündü Velarde. Gerçekten tehlikeli bir adam. Yaklaşan tehlikeyi fark edememiş olsa gerek. Velarde sakin bir sesle, ''Ya sorularıma cevap ver dedi, ya da seni kasetteye gerdireceğim.'' Andolini küçük gören bir tonla cevap verdi. ''Seni hain piç, ben Bakan Trezza ve Don Croce'nin koruması altındayım. Serbest bırakıldığımda Sbirri kalbini dışarı çıkartacağım.'' Velarde uzanarak Andolini'yi tokatladı. Önce avuç içiyle sonra da elinin tersiyle vurmuştu. Andolini'nin ağzından akan kanı ve gözlerinde yanan öfkeyi gördü. Ardından masasına oturmak için sırtını Andolini'ye döndü. Bir anda duyduğu öfke Stefan Andolini'nin hayatta kalma içgüdüsünü kör etti ve müfettişin belindeki tabancaya atıldı. Aynı anda polis subayı da silahını çekmişti ve Andolini'nin vücuduna dört el ateş etti. Andolini uzak duvara doğru savrularak yere düştü. Beyaz gömleği kıpkırmızı olmuştu. Velarde bunun saçlarına çok uyduğunu düşündü. Uzandı ve diğer polisler odaya dolmadan Andolini'nin elinden silahını aldı. Uyanık davranışından dolayı yüzbaşıyı övdükten sonra subayın gözü önünde buluşmadan önce boşalttığı tabancasını mermiyle doldurdu. Yüzbaşının dikkatsiz güvenlik polisi şefinin hayatını gerçekten kurtardığını düşünerek havaya girmesini istememişti. Adamlarına cesedin üstünü aramalarını emretti. Şüphelendiği gibi kırmızı şeritli güvenlik pasosu her Sicilyalının taşıması gereken kimlik belgelerinin arasındaydı. Velarde pasoyu aldı ve kasasına koydu. Bakan Trezza'ya bizzat verecekti ve şansı yaver giderse Pichotto'nun pasosu da yanında olurdu. Michael ve Clemenza güvertede parmaklıklara dayanmış sıcak espressolarını içiyorlardı. Tekne çok yavaş hareket ediyordu. Burnu karaya doğru yönelmişti, motor sessizdi ve iskelenin ışıklarını soluk mavi noktalar şeklinde görebiliyorlardı. Clemenza güvertede bir aşağı bir yukarı yürüyor, adamlarına ve kaptana emirler yağdırıyordu. Michael kendisine doğru koşuyor gibi görünen mavi ışıklara baktı. Şafak sökmeye başlamıştı. Artık iskeleyi ve Mazzara del Vallo sahillerini seçebiliyordu. Arkada kadife masalarının renkli şemsiyeleri karaltılar halinde yükseliyordu. Rıhtıma yanaştıklarında onları üç araba ve altı adamı bekliyordu. Clemenza Michael'ı yalnızca şoförün bulunduğu açık ve eski bir tur arabasına bindirdi. Kendisi de öne şoförün yanına oturmuştu. Michael'a doğru dönerek eğer karabinieri devriyesi tarafından durdurulursak hemen yere yat. Fazla oyalanmadan onları havaya uçurmalı ve kaçmalıyız dedi. Geniş kasalı üç tur arabası soluk erken güneş ışığında neredeyse İsa'nın doğumundan beri değişmemiş kırsal bölgede ilerliyordu. Antik su kemerleri ve borular tarlalara su fışkırtıyordu. Sıcak ve nemli hava Sicilya yazının sıcağında çürümeye başlayan çiçeklerin kokusuyla doluydu. Antik Yunan şehri Selinunte'nin kalıntılarını geçerlerken Michael 2000 yıl önce Yunan kolonistler tarafından Batı Sicilya'ya yayılmış mermer tapınakların aşınmış sütunlarını görebiliyordu. Bu sütunlar sarı ışıkta gizem ve korku duygusu uyandırarak yükseliyordu. Bereketli siyah toprak granit kaya duvarlara karşı köpürmüştü. Görünürde ev, hayvan ya da insan yoktu. Manzara sanki dev bir kılıç darbesiyle yaratılmış gibiydi. Yönlerini Trapani, Castel Vetrano yoluna girmek için kuzeye çevirdiler. Artık şimdi daha da tetikli olmalıydılar. Bu yol boyunca Pişot da onların önlerini kesecek ve Giuliano'ya götürecekti. Michael yoğun bir heyecan hissediyordu. Üç araba şimdi daha da yavaşlamıştı. Clemenza koltuğun altına makineli bir tüfek saklamıştı. İhtiyaç duyduğunda çabucak kapının üstüne çıkartacaktı. Elleri üzerindeydi. Güneş tepelerinde yükselerek hakkı olan üstünlüğü almak üzereydi. Işınları sıcak altınlar gibiydi. Neredeyse Castel Vetrano kasabasına girmek üzereydiler. Clemenza şoföre daha da yavaş sürmesini söyledi. İkisi de dikkat kesilmiş Pişotta'dan bir işaret arıyorlardı. Şimdi Castel Vetrano'nun eteklerindeydiler. Tepe yolunu çıkıyorlardı. Arada durarak altlarındaki kasabanın ana caddelerini gözleyebilirlerdi. Nitekim Michael bulundukları konumdan Palermo'dan gelen yolun araçlarla tıkalı olduğunu görebilmişti. Yol askeri araçlarla, caddeler beyaz çizgili siyah üniformalı karabinieri ile kaynıyordu. Sirenler çalıyor, üstlerinde iki küçük uçak dolanıyordu. Şoför küfür ederek arabayı yolun kenarına çekti. Clemenza'ya dönerek, ''Devam etmemi istiyor musunuz?'' dedi. Michael midesinin bulandığını hissetti. Clemenza'ya ''Kasabada bizi bekleyen kaç adamın var?'' diye sordu. ''Yeterince değil,'' dedi Clemenza bozuk bir şekilde. Yüzü neredeyse korkutucu bir hal almıştı. ''Mike,'' dedi endişeyle, ''hemen buradan çıkmalıyız, tekneye dönmeliyiz.'' Michael onlara doğru yavaşça tepeye tırmanmakta olan yük arabasını ve eşeği görerek ''Bekle,'' dedi. Sürücü hasır şapkalı yaşlı bir adamdı. Yük arabası tekerlekleri ve şaftları dahil tümüyle efsane figürleriyle doluydu. Önlerinde durdu. Yüzü kırışık ve ifadesizdi. Kaslı kolları uygunsuz şekilde omuzlarına kadar çıplaktı. Bol kanvas pantolonunun üstüne yalnızca siyah bir yelek giymişti. Yanlarına gelerek ''Don Clemenza siz misiniz?'' dedi. Clemenza rahatlayan bir sesle, ''Zu Peppino, burada ne alt ediyorsun? Niçin adamlarım gelip beni uyarmadı?'' diye sordu. Zu Peppino'nun taş gibi yüzündeki ifade değişmedi. ''Amerika'ya geri dönebilirsin,'' dedi. ''Turi Giuliano'yu katlettiler.'' Michael kendini tuhaf şekilde sersemlemiş hissetti. Sanki gökyüzü üzerine çöküyordu. Giuliano'nun yaşlı annesini ve babasını düşündü. Amerika'da bekleyen Giustina'yı, Aspano Pichotta'yı, Stefan Andolini'yi, Hector Adonis'i düşündü. Turi Giuliano yaşamlarında bir yıldız ışığı olmuştu ve artık bu ışık olmadan olmazdı. ''O olduğundan emin misin?'' diye sordu Clemenza sertçe. Yaşlı adam omuzlarını silkti. ''Bir ceset ya da manken bırakmak, karabinieri'yi kandırmak için Giuliano'nun hep kullandığı bir numaraydı. Böylece onları tuzağa düşürüyordu. Fakat şimdi üzerinden 2 saat geçti fakat hiçbir şey olmadı. Ceset hala öldürdükleri avluda yatıyor. Palermo'dan birçok gazeteci geldi. Herkesin hatta eşeğin bile fotoğrafını çektiler. Bu yüzden istediğinize inanın.'' Michael kendini çok kötü hissediyordu. ''Bu yüzden gidip bakmalıyız, emin olmalıyım.'' dedi. Clemenza kabaca ''Ölü ya da diri, artık ona yardım edemeyiz. Seni eve götürüyorum Mike.'' diye söylendi. ''Hayır.'' dedi Michael yumuşakça. ''Gitmeliyiz. Belki Pişot da bizi bekliyordur. Ya da Stefan Andolini. Belki o değildir. Onun olduğuna inanamıyorum. Ölemez. Kurtulmaya bu kadar yakınken değil. Vasiyetnamesi Amerika'da güvendeyken değil.'' Clemenza içini çekti, Michael'ın yüzündeki acıyı görebiliyordu. Belki Giuliano değildi, belki Pişot'ta randevu için bekliyordu, belki bir oyundu. Eğer güvenlik kuvvetleri ona yaklaştıysa, dikkatlerini kaçışından başka tarafa çekmek için uyguladığı planın bir parçasıydı. Artık güneş iyice yükselmişti. Clemenza adamlarına arabalarını park etmelerini ve kendisini izlemelerini söyledi. Michael'la birlikte kalabalık caddeye doğru yürüdüler. Askeri araçlarla dolu ve karabiniyeri kordonu ile çevrili yan caddeye girişte insanlar toplanmıştı. Bu yan caddede bir dizi bahçeli ev bulunuyordu. Clemenza ve Michael kalabalığın arkasında bir süre durarak etrafı izlediler. Karabinieri subayı gazetecileri ve görevlileri kimlik belgelerini inceledikten sonra içeri alıyordu. Michael Clemenza'ya "Bizi bu kordondan geçirebilir misin?" diye sordu. Clemenza Michael'ı kolundan tutarak kalabalıktan çıkarttı. Bir saat sonra yan caddenin küçük evlerinden birindeydiler. Ev küçük bir bahçe içindeydi ve toplanan kalabalıktan yalnızca 20 ev uzaktaydı. Clemenza Michael'ı orada 4 adamla bırakarak diğer ikisiyle birlikte kasabaya geri döndü. Bir saatliğine gitmişlerdi. Clemenza geri döndüğünde sarsılmış olduğu çok açıktı. "Durum kötü görünüyor," Mike dedi. "Giuliano'nun annesini Montelebre'den cesedi teşhis etmesi için getiriyorlar. Özel kuvvet komutanı Albay Luca da burada ve dünyanın her yanından gazeteciler geliyor. Birleşik Devletler'den bile. Bu kasaba tımarhaneye dönecek, buradan çıkmalıyız."
"Yarın," dedi Michael, "yarın gideceğiz. Şimdi bu muhafızları aşabilir miyiz, ona bakalım. Bu konuda bir şey yapabilir misin?"
"Henüz değil," diye karşılık verdi Clemenza.
"Dışarı çıkalım ve ne yapabileceğimize bakalım," dedi Michael.
Clemenza'nın itirazına rağmen caddeye çıktılar. Bütün kasaba karabinieri tarafından doldurulmuş gibiydi. En azından 1000 kişi olmalılar diye düşündü Michael. Ve tam anlamıyla yüzlerce gazeteci vardı. Cadde minibüsler ve otomobiller tarafından tıkanmıştı. Avluya yaklaşmanın yolu yoktu. Bir restorana giden yüksek rütbeli bir subay grubu gördüler. Bu sırada çevrede bunların Albay Luca ve adamları oldu ve kutlama yemeği yiyecekleri fısıltısı dolaştı. Küçük, sırım gibi üzgün yüzlü bir adamdı. Sıcak nedeniyle örgü kepini çıkartmış ve ortaya çıkan kısmen kel başını beyaz bir mendille siliyordu. Fotoğrafçılar resmini çekiyor ve bir gazeteci kalabalığı sorular soruyordu. Cevap vermeden el salladı ve restoranın içinde kayboldu. Kasaba caddeleri öyle doluydu ki Michael ve Clemenza zorlukla hareket ediyordu. Clemenza eve geri dönerek bilgi almak için beklemeleri gerektiğine karar verdi. Öğleden sonra geç vakit Maria Lombardo'nun oğlunun cesedini teşhis ettiği haberi adamlarından biri tarafından getirilmişti. Bir açık hava kafesinde akşam yemeği yediler. Yüksek sesli radyo Giuliano'nun ölüm haberini veriyordu. Hikayeye göre Giuliano'nun saklandığı düşünülen evi polis sarmıştı. Dışarı çıktığında teslim olması söylenmiş fakat o hemen ateş açmıştı. Albay Luca'nın personel şefi Yüzbaşı Perenze radyoda bir gazeteci grubuna röportaj veriyordu. Giuliano'nun nasıl kaçmaya başladığını ve kendisinin onu izleyerek nasıl avluda kıstırdığını anlattı. Giuliano köşeye sıkışmış bir aslana dönmüştü. Yüzbaşı Perenze ateşine karşılık vererek onu öldürmüştü. Restoranda herkes radyoyu dinliyordu. Kimse yemek yemiyordu. Garsonlar servis yapmayı kesmişti. Onlar da dinliyordu. Clemenza Michael'a döndü ve "Her şey şüphe uyandırıcı. Bu akşam ayrılmalıyız," dedi. Fakat o anda kafenin etrafındaki cadde polisle doldu. Resmi bir araba kaldırıma yanaştı ve içinden müfettiş Velardi çıktı. Doğrudan masallarına gelerek elini Michael'ın omzuna koydu. "Tutuklusunuz," dedi. Buz mavisi gözlerini Clemenza'ya dikti. "Ve iyi şans için seni de onunla alacağız. Tavsiye olarak söylüyorum, kafenin etrafında 100 adamım var. Ortalığı telaşa vermeyin, yoksa cehennemde Giuliano'ya katılırsınız." Bir polis minibüsü kaldırıma çekmişti. Michael ve Clemenza bir anda başlarına üşüşen güvenlik polisi tarafından aranarak kabaca minibüse itildiler. Bu arada kafede yemek yiyen bazı gazeteciler hemen kameralarına atılmışlar fakat güvenlik polisi tarafından coplanarak engellenmişlerdi. Müfettiş Velardi bütün bunları hoşnutluk içinde ve yüzünde korkunç bir gülümseme ile izledi. Ertesi gün Turi Giuliano'nun babası Montelebre'de evinin balkonundan aşağıda caddede toplanan halka bir açıklama yaptı. Sicilya'da eski bir geleneğe uyarak oğluna ihanet edenlere karşı, özellikle de oğlunu öldüren kişiye karşı kan davasını ilan etti. Bu adam yüzbaşı Perenze değildi, bir karabiniyere değildi. Adamın adı Aspano Pişotta'ydı. 28. Bölüm. Aspano Pişotta son bir yıl boyunca kara ihanet kurdunun kalbinde büyüdüğünü hissetmişti. Pişotta her zaman sadıktı. Çocukluğundan beri Giuliano'nun liderliğini kıskanmadan kabul etmişti. Ve Giuliano her zaman Pişotta'nın Passatempo Terra Nova Andolini ve Çavuş gibi bir alt şefi değil, çetenin yardımcı lider olduğunu ilan etmişti. Fakat Giuliano'nun kişiliği öyle baskındı ki yardımcı liderlik bir mit olarak kaldı. Giuliano kumanda etti, Pişotta tereddütsüz kabul etti. Giuliano hepsinden daha cesurdu. Gerilla savaşındaki taktikleri eşsizdi. Sicilya hakkında sevgi uyandırma yeteneği Garibaldi'den beri görülmemişti. İdealist ve romantikti. Sicilyalılar tarafından hayranlık duyulan vahşi bir kurnazlığa sahipti. Fakat Pişotta'nın gördüğü ve düzeltmeyi denediği hataları da vardı. Giuliano çetenin ganimetlerinin en azından yarısını yoksullara vermekle ısrar ettiğinde Pişotta ona zengin olabilirsin ya da sevilebilirsin ama Sicilya halkının ayaklanacağını ve Roma'ya karşı savaşta senin bayrağının altında toplanacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bu asla olmayacak. Para verdiğin için seni sevecekler, sığınacak yere ihtiyacın olduğunda saklayacaklardır. Sana asla ihanet etmezler ama onlarla devrim yapamazsın. Pişotta Don Croce ve Hristiyan Demokrat Parti'nin iltifatlarını karşı çıkarak dinlemişti. Sicilya'da komünist ve sosyalist örgütlerin ezilmesine itiraz etmişti. Giuliano Hristiyan Demokratlardan af umduğu zaman da Pişotta şöyle demişti. Seni asla affetmeyecekler. Ayrıca Don Croce senin güçlenmene asla izin vermez. Kaderimiz eşkıyalıktan çıkışı para ile satın almamıza bağlıdır. Ya da bir gün eşkıya olarak öleceğiz. Ölmek için kötü bir yol değil, en azından benim için. Fakat Giuliano onu dinlemedi. Sonunda Pişotta'nın kızgınlığı içinde gizli ihanet kurdunu büyütmeye başladı. Giuliano her zaman inanan biriydi. O bir masumdu. Pişotta ise hep daha açık görüşlü olmuştu. Albay Luca'nın ve özel kuvvetlerinin gelişiyle Pişotta sonun geldiğini anlamıştı. 100 zafer kazanabilirlerdi. Fakat tek bir yenilgi ölümleri olurdu. Şarleman efsanesindeki Roland ve Oliver gibi Giuliano ve Pişotta da dövüşmüştü. Giuliano kahramanlığında ısrar ediyordu ve Pişotta kendini Roland'a defalarca borusunu üflemesi için yalvaran Oliver gibi hissetmişti. Sonra Giuliano Giustina'ya aşık olup onunla evlendiğinde Pişotta kaderlerinin ayrıldığını hissetmişti. Giuliano Amerika'ya kaçabilir, bir eşe ve çocuğa sahip olabilirdi. Kendisi ise her zaman bir kaçak olurdu. Asla uzun bir yaşam süremezdi. Bir kurşun ya da ciğer hastalığı onu bitirirdi. Bu onun kaderiydi. Amerika'da bir yaşam ise asla ona göre değildi. Pişotta'yı asıl endişelendiren şey ise sevgi ve şefkati bir genç kızla bulan Giuliano'nun eşkıya olarak daha vahşi olmasıydı. Daha önceden tutsak ettiği karabinierileri şimdi öldürüyordu. Balayında Passatempo'yu infaz etmişti. İhbarcılığından şüphelendiği kimseye acımıyordu. Pişotta sevdiği ve bunca yıldır savunduğu adamın kendine karşı tavır alabileceğinin dehşetini yaşıyordu. Son zamanlarda yaptığı bazı şeyleri öğrenirse kendisini de infaz edebileceğinden korkuyordu. Don Croce Giuliano ile Pişotta arasındaki ilişkiyi son 3 yıldır inceliyordu. İmparatorluk planının tek zayıf tarafıydı. Sicilya'yı yönetmesine sadece onlar engel olabilirdi. Önceleri Giuliano ve çetesini kendine bağlı bir silahlı güç yapabileceğini düşünmüştü. Giuliano'nun aklını başına toplaması için Hector Adonis'i göndermişti. Teklif açıktı. Turi Giuliano büyük bir savaşçı, Don Croce büyük bir devlet adamı olabilirdi. Bunun için Giuliano sadece biraz dizini kırmalıydı. Fakat bunu yapmayı reddetti. Yoksullara yardım etmek, Sicilya'yı özgür bir ülke yapmak, bunlar Don Croce'yi kapsamıyordu. Roma'nın boyunduruğunu kırmak için izleyeceği kendi hedefleri vardı. 37. ayının sonu, sayfa 385.